Ayrım 28. Üretme Tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 259. Semerat Holding'in sesini duymak istemiyorum. Yazının yayınlandığı gün cep telefonum çaldı. Bilinmeyen bir numaraydı. Açtım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ydi arayan. Aramızda ana hatlarıyla şu konuşma geçti. Ali Bey, bugünkü yazınızı okudum. İzmir'de konuşmuştuk. Ben anlattım şirket olayını. Biz kooperatifçilikle yürümek istiyoruz. Sayın Bakan, ben size sordum. Semerat Holding ile ilgili, fakat buna hiç değinmediniz. Raporları okumadığınızı ve içinde neler olduğunu bilmediğinizi söylediniz. Ben de o raporları okudum. Yazımda da birinci grubun raporunda yazılanları aynen yayınladım. Tarımsal Yapı ve Dönüşüm grubu raporunda tarımda ülke genelinde 2-3 şirketin kurulacağı, çiftçilerin bu şirketlerde işçi olarak çalışacağı, tarımın bu şirketler eliyle yapılacağı bilgisi var. Ben onu yazdım. Siz raporları okumadınız mı? Bakanlık olarak raporların hazırlanmasında toplantıların içeriğine yönelik olarak bizim hiçbir yönlendirmemiz olmadı. Bunu samimiyetle söylüyorum. Toplumdan ne çıkıyorsa biz onları belli bir potada eriterek kendimize daha önce de söylediğim gibi 5 yıllık bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bu anlamda Tarım Şurası'nın bir mutabakat platformu olmasını arzu ediyoruz.
Siz şirketleşme holding olmayacak mı diyorsunuz?
İzmir'deki görüşmemizde de söylemiştim. Sizin yayınladığınız sunum bizim 10-12 projeden sadece birisiydi. Benim gündemimde Semerat Holding yok. Arkadaşlarıma da söyledim. Semerat Holding'in sesini bile duymak istemiyorum. Ne Semerat ne de bir başkası. Tarımda holding olmaz zaten. Dolayısıyla benim gündemimde tarımda şirketleşme, şirket kurma diye bir şey yok. Şuradan da böyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. Arkadaşlar bana getirdiğinde ben holding olmaz demiştim.
İzmir'deki görüşmemizde bu netlikle söylemediniz. Söyleseydiniz yazardım. Bu söylediklerinizi yazacağım.
Yazabilirsiniz. Tarımda holding olmaz. Doğru olanı kooperatifçiliktir. Biz kooperatifçilikle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama birileri ısrarla holdingi, şirketi gündeme getirmek istiyor olabilir. Ben o raporu okumadım. Ama birileri maksatlı olarak bunu rapora yazmış veya yazdırmış da olabilir. Bakan olarak benim gündemimde ne holding ne de şirket var. Benim gündemimde kooperatif var.
Pakdemirli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Semerat Holding ile ilgili sunum yapacakken bizim haberimizde oluşan tepki üzerine Cumhurbaşkanı bunu iptal etmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sunumun iptalinden sonra Semerat Holding ile ilgili ilk kez bu kadar net konuşuyordu. Çok ilginç ve endişe verici bir durumdan bahsediyordu. Sanki holdingi kendisi istemiyor, birileri getirmek istiyordu. Kimdi o birileri? Konuşmanın devamında Pakdemirli Şura'ya sunulan görüş ve önerilere bakıldığında üç konunun öne çıktığını belirtti ve şunları söyledi.
Birileri holdingi, şirketi buraya sokmaya çalışabilir. Bunlar çiftçinin gündeminde yok. Çiftçinin gündeminde üç konu var görebildiğim kadarıyla. Bunlar girdiler, destekler ve borçlar. Bu konularda atacağımız adımlar olacak ama çalışmalar daha devam ediyor. Şuradan ne çıkacak ben de daha tam olarak bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapacağımız sunum bile daha hazır değil. Buradaki sonuçlara göre hazırlanacak.
Tarım Şurası ile son bir defa sektörün tümünün mutabakatıyla bir yol haritası çıkacağını anlatan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü.
Bundan önceki şura kararları tamamıyla uygulandı diyemeyiz. Ama uygulanan ve tarıma ciddi katkı sağlayan kararlar da var. Hiçbir şey yapılmamış diyemeyiz, yapılmış. Biz farklı olarak bu şuradan sonra bir iş planı ortaya koyacağız. O plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bunun için kamuoyunu bu şurada alınan kararların yol haritası olacağına ikna etmemiz lazım. Çünkü buradan çıkan kararları uygularsak kamuoyu da bundan tatmin olacak. Şura kararlarının hayata geçirildiğini hissedecek.
Bakanın söylediklerine Dünya Gazetesi'nde 20 Kasım 2019'da Tarım Bakanı Pakdemir'le "Gündemimde şirket veya holding yok" başlığı ile aynen yazdım, şunları da ekledim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeminde şirket ve holding yapılanması olmadığını, kooperatifçiliği öne çıkaracaklarını söylemesi, gelişen kooperatifçilik adına olumlu bir adım. Biz de takipçisi olacağız. Yapılması gereken küçük çiftçilerin kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek üretime devam etmesi, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisinin benimsenmesidir. Son dönemde kooperatifçilik konusunda büyük bir ilgi ve arayış var. Bunda başarılı kooperatif modellerinin rolü olduğu kadar tarımdaki yüksek girdi fiyatları çiftçiyi zorladığı için daha uygun fiyat temini, fiyatı düşük oluşan tarım ürünlerinin pazarlanmasında güç birliği arayışının etkisi var. Çiftçiler, üreticiler birleşerek ayakta kalabileceklerine inanmaya başladı. Bu çok önemli. Doğru, başarılı örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Tüketici cephesinde de kooperatifçilik karşılık buluyor. Gıda terörünün, tahşişin, sahtekarlığın yaygın olduğu bir dönemde tüketici kooperatif ürünlerine daha çok güveniyor. Tarımın elden gittiğini görünce, ithal ürünlerin piyasaya hakimiyetini görünce, tarımın, kırsalın kalkınması için kooperatiflere tüketici olarak destek sağlıyorlar. Bunun çok iyi örgütlenmesi gerekiyor. Devlet de destekleri, projeleri tasarlarken, uygularken kooperatifleşmeyi, örgütlenmeyi ön plana çıkararak adımlar atmalı. 3. Tarım ve Orman Şurası kararları umarız bunun başlangıcı olur. Türkiye'nin küçük aile işletmeciliği yapısı dikkate alındığında kooperatifleşmeye olan ihtiyaç daha da öne çıkıyor. Ayrıca yerel yönetimlerin tarıma olan ilgisi, İzmir modelinde olduğu gibi kooperatifler üzerinden sağlanacak destek, hem üreticiye hem tüketiciye ciddi katkılar sağlayacaktır. 3. Tarım ve Orman Şurası sonunda kooperatifçilik modeliyle yol alınırsa sadece tarım için değil, ülke ekonomisi için de yeni bir çıkış yolu açılacaktır. Tarım Şurası 3 gün sürdü. Ortaya çıkan sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan konuşmasında "Artık Kurban Bayramı'nda filan hayvan ithalatı yapmayalım, istiyoruz. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak en az savunma sanayinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir. Türk tarımını küresel şirketlerin kar odaklı çarkında ezdirmeyeceğiz" gibi çok iddialı sözler söyledi. Özellikle son söylediği "Türk tarımını küresel şirketlerin kar odaklı çarklarında ezdirmeyeceğiz" sözü, Semerat Holding'den küresel şirketler karşıtlığına gelindiğini, çark edildiğini gösteriyordu. Söylenen sözlerin inandırıcılığı tartışılabilir. Fakat bizim açımızdan gelinen nokta çok çok önemliydi. Tarımda Milli Birlik Projesi adı altında Semerat Holding'in kurularak ülke tarımının bir tek holdinge teslim edilmesi oyununu şimdilik bozmuş olduk. Gazeteciliğin en önemli kurallarından biri olan fikri takip yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirdik. Şuradan sonra aldığımız çok sayıda tebrik ve "sayenizde Türk tarımı büyük bir beladan kurtuldu" mesajları bizim ödülümüz oldu. Ancak rehavete kapılmak yok. Burası Türkiye. Her an başka bir şekilde tarımda holdingleşme, şirketleşme gelebilir. Uyanık olmak gerekir. Ovaya termik santral. Böylesi ancak Türkiye'de olur dedirten bir uygulama. En verimli ovalar yasayla koruma altına alınarak bir çivi bile çakılmayacak deniliyor. Sonra çivi çakılmayacak ovaya termik santral yapılmak isteniyor. Tarımda ithalat politikası Türkiye'yi birçok üründe dışa bağımlı hale getirdi. Kendi çiftçisini desteklemek yerine gümrük vergilerini düşürerek veya sıfırlayarak başka ülkelerin çiftçilerini destekleyen AKP hükümeti bu uygulama ile çiftçinin üretim yapmasını zorlaştırıyor. Bununla da yetinmeyerek verimli toprakları imara, sanayiye, ranta açarak tarımın geleceğini de karartıyor. Bunun en somut ve güncel örneklerinden birisi Eskişehir'in verimli ovası Alpuy'a termik santral yapılmak istenmesidir. Büyük ovaların korunması ile ilgili resmi gazetenin 21 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 49 ilde 141 ova büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi. Bu ovalardan birisi de Eskişehir Alpu Ovası. Daha sonra yeni kararlarla koruma altına alınan tarımsal sit ilan edilen ova sayısı 300'e çıktı. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba 2018 bütçe sunuş konuşmasında 2017 yılında 192 tarımsal ovanın Bakanlar Kurulu kararı ile sit alanı olarak koruma altına alındığını belirterek bu ovaların toplam alanı 6.1 milyon hektardır. Sadece tarımsal faaliyetlerin yapılacağı bu ovalarda toprakların korunması ve üretimin geliştirilmesi sağlanacaktır. Koruma altına alınan ovaların 300'e çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir demişti. Bakanlar Kurulu kararında ise büyük ovaların neden koruma altına alındığı şu sözlerle ifade edildi. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir. Alpu Ovası. Termik santral yapılmak istenen Alpu Ovası, buğday, arpa, nohut, yulaf, şeker, pancarı üretiminin yapıldığı, hayvancılığın geliştiği verimli ovalardan birisi. Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Alpu ilçesinin toplam tarım arazisi 447.170 dekar. Bunun 328.999 dekarı ekiliyor, 110.575 dekarı nadasa bırakılıyor. Ayrıca 6.130 dekar alanda sebzecilik, 1.466 dekarda meyvecilik yapılıyor. Devlet Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'nde 16.000 dekar alanda kapalı sistem sulama projesi uyguluyor. Proje ile 35 derin kuyunun rehabilitasyonu yapılarak kapalı sisteme çevrilecek. Proje bedeli 1.9 milyon lira. Alpu'da 2016 verileri ile çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 1908 çiftçi var. İlçede 1084 büyükbaş ve 400 küçükbaş hayvancılık, 70 kanatlı işletmesi var. Ayrıca 10 adet arıcılık ve 3 adet su ürünleri işletmesi var. Yaklaşık 50 bin sağmal hayvana sahip ve 813 ton kırmızı, 177 ton beyaz et, 300 ton süt üretimi yapılıyor. Eskişehir'de hastalıktan ari 2 hayvancılık işletmesinden birisi Alpu ilçesinde. Tarım sektörü için böylesine önemli bir ovaya termik santrali yapılır mı? Sadece Alpu ilçesinde yaşayan ve ovada tarımsal üretim yapan çiftçiler değil, Eskişehir'de yaşayan hemen herkes, ülke genelindeki duyarlı sivil toplum örgütleri, çevreciler, tarımcılar bu termik santralin yapılmasına karşı çıkıyor. Termik santrale değil, gıdaya ihtiyaç var. Türkiye'nin sahip olduğu enerji potansiyeli, üretim kapasitesi dikkate alındığında Eskişehir Alpu'da termik santrale ihtiyaç yok. Ülkenin gıdaya, tarım ürünlerine ihtiyacı var. Enerjiyi güneş, rüzgar ve diğer alternatif kaynaklardan elde edebilirsiniz. Fakat gıda üretimi için toprağa ihtiyacımız var. Dünyada hızla terk edilen fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi gelecek kuşaklara bırakılacak bir miras olamaz. Gelecek kuşaklara güvenilir gıda üretecek topraklar bırakmalıyız. Eskişehir'e çağdaş bir kimlik kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, her fırsatta bu termik santralin kente ve bölgeye ciddi zarar verdiğini dile getiriyor. Alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesini istiyor. Çevre ve tarım konusunda duyarlılığı ile bilinen meslektaşımız Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri, köylüler hemen her gün bir etkinlikte buluşarak termik santrale karşı tepkilerini dile getiriyor. Bu tepkilere, bu seslere kulak verilmeli. İhale iptal edilmesine rağmen proje devam ediyor. Koruma altına alınan Alpu Ovası'na hükümet tarafından termik santral yapılması kabul edilemez. Bakanlıkla genç çiftçilerin inek dolandırıcılığı. Hep genç nüfusa sahip olmakla övünürüz. Gençlerin çoğu diplomalı işsiz oldu. Köydeyse genç bulmak kolay değil. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli sorunlarından birisi. Gençler tarımla ilgilenmek, çiftçilik yapmak istemiyor. Bu nedenle gençleri tarımda tutmak için destek verilir, özel programlar uygulanır. Türkiye'de de 2016 yılında gençleri tarımda tutmak için önemli bir proje başlatıldı. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında genç çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe, yani karşılıksız destek sağlanacaktı. Birçok proje gibi seçim öncesi gündeme gelince isteyen her genç çiftçiye bu destek sağlanacak algısı yaratıldı. Oysa milli piyango biletine ikramiye isabet etmesi gibi belli sayıdaki çiftçilere çıkacaktı. Proje kapsamında 30 bin liraya kadar hibe, yani karşılıksız desteğinden yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olmak, okur yazar olmak, ücretli bir işte çalışmıyor olmak, örgün eğitime devam etmemek, vergi mükellefi olmamak şartları var. Proje hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, örtü altı üretim olmak üzere 4 temel konuda uygulanıyor. Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği ve kanatlı ve ipek böceği yetiştiriciliği projeleri destekliyor. Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında ise kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimine destek veriliyor. Yöresel ürünlerle tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerde toplam 72 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konusundaki projeler, 83 adet coğrafi işaretli ürünün yerli gen kaynaklarını kullanarak organik veya iyi tarım uygulamalı, bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler yine bu kapsamda destekleniyor. Bu projeden yararlanacak olan genç çiftçiler, tarım il ve ilçe müdürlüklerine hiçbir masraf yapmadan başvuracak, bakanlık tarafından hazırlanan tip projeler kullanılacağı için dışarıda proje hazırlanmasına gerek yok. Genç çiftçilerden dosya ve proje hazırlama ücreti de alınmıyor. Hibe desteği kapsamında kabul edilen başvurularda hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmesine göre genç çiftçiye en fazla 30 bin lira destek veriliyor. Bu karşılıksız bir para, geri ödemesi yok. Sadece katma değer vergisi tutarını genç çiftçi ödeyecek. Genç çiftçi hibe desteğinden nüfusu 20 bin kişinin altında olan yerleşim birimlerinde yaşayanlar, 2012'de değiştirilen büyükşehir yasasından önce nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yaşayanlar yararlanabiliyor. Proje kapsamında başvuran her çiftçi destekten yararlanamıyor. Projesi kabul edilen ve sözleşme imzalayan çiftçilere bu hibe desteği veriliyor. Proje başvurularında karı koca veya aynı hanede ikamet eden kardeş, anne baba olması durumlarında farklı konularda dahi olsa asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınıyor. Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesin ve itiraz edilemiyor. Buraya kadar her şey normal, kağıt üzerinde çok önemli, çok yararlı bir proje. Gençleri tarıma kazandıracak, yaşlanan kırsal nüfus gençleşecek, tarımsal üretim artacak, Türkiye tarımda yeni bir atılım yapacak. Fakat öyle olmadı. Genç çiftçi projesinin de altında ithalat kurnazlığı çıktı. Başvurusu yapılan ve kabul edilerek onaylanan projelerin %90'dan fazlası hayvancılıkla ilgiliydi. Tarım Bakanlığı hibe desteğini nakdi olarak vermek yerine hayvan olarak, inek, dana, koyun olarak vereceğini açıkladı. Türkiye'de yeterli hayvan yok. O zaman ne yapalım? Hayvanlar ithal edilerek çiftçilere dağıtılacak. Çiftçi para vermediği için bedavaya hayvan alacak diye mutlu. Bakanlık hayvan ithal edecek, ithalat olunca mutlaka işin başındakilere bir pay çıkar. Onlar da mutlu. Ama en mutlusu Türkiye'ye hayvan satan ülkelerin çiftçileri. Hayvanlarına pazar buldukları için çok çok mutlular. genç çiftçilere destek olarak verilen kaynağın önemli bir bölümü ithal hayvanlar için yurt dışına aktarıldı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 267.